Ayrım 15.
Herodotos, Perslere bağımlı Yunanlıların yaptıkları başka işlerin yanı sıra Perslerin topladığı deniz gücüne olan katkılarını da ele alır. Bundan çıkan sonuç, Büyük Fenike Üyesi'nin dışında barbar donanmasının büyük bölümünün Küçük Asya'nın kıyı kentlerinden gelenlerce oluşturulduğudur. Bu insanların bağlılıklarına güven olmayacağının göstergeleri, Salamis'teki Büyük Deniz Savaşı'nda geçen küçük bir olayla ortaya çıkar. Herodotos'un hoşuna gitmiş bu olay, belki Karya'dan gelen yurttaşlarından biriyle ilgili olduğundan. Söz konusu kişi Halikarnassoslu, Bodrumlu, Kraliçe Artemisia'dır. 4. yüzyılda Mausoleion'u yaptıran kraliçenin adaşı. Pers donanmasının çok önünde giden gemisi, çok geçmeden bir Yunan, Triremi, 3 sıra kürekli gemi, tarafından yakından takip edilirken görülür. İki filo arasında kıstırıldığını anlayan Artemisia, kaçıp kurtulmak için birden dost gemilerden birini mahmuzlayıp batırır. Salamis'te kazandıkları savaştan sonra Yunanlıların Hellespontos'a, Çanakkale Boğazı, bir filo göndererek kayıklı köprüyü yok edip Perslerin ulaşım hattını kesmeleri beklenirdi. Bu yapılmadı. Zaten gerek de kalmayacaktı. Fırtına yine köprüyü alıp götürmüştü. Kiserkses ordunun bir bölümüyle hemen Asya'ya döndü ve boğazı zorunlu olarak donanmasından arta kalan gemilerle geçti. Bununla birlikte ordusunun en iyi birlikleri Mardonios'un komutasında Trakya'da kalmıştı. O birlikleri de Yunanlılar ertesi yıl İsa'dan önce 479 Tebai'nin güneyinde Platai Ai'de kesin yenilgiye uğratacaklardı. Hemen hemen aynı sırada Asya kıyısında hazır bekleyen yedek Pers kuvvetlerine de son darbe vuruldu. Olay İon Birliği'nin merkezi tapınağı Panionion'un birkaç kilometre yakınındaki Mikale'de geçmişti. Bir yıl önce Salamis'te elde ettiği zaferden sonra elden geçip geliştirilen Helen donanması Samos üzerinden Mikale'ye gelip karaya çıktı. Elbette Pers ordugahındaki Yunan uyruklu askerler taraf değiştirince Perslerin geri kalan güçlerinin bastırılması zor olmadı. Bundan sonra Ispartalılar yurtlarına döndüler ama Atinalılar diğer birleşkeleriyle Hellespontos'ta Çanakkale Boğazı etkinliklerini artırıp Avrupa devletlerinden gelecek başka istilalara karşı burada yeni üsler kurarak üstün durumlarını güçlendirdiler. Herodotos Pers savaşları tarihine bu noktada son verir. Atina, Perslerin Avrupa ile Ege'den çıkarılmasını izleyen yarım yüzyıl içinde büyüklüğünün ve gönencinin doruğuna ulaştı. Atina'nın başkanlığında Pers karşıtı birlik sonunda kurulmuştu. Delos Konfederasyonu adını koydukları bu birliğe Ege'deki bütün Yunan devletleri destek vermek için bir araya geldi. Birleşik güçlerin önderi, Karya ve Likya'daki kentleri özgürlüğüne kavuşturduktan sonra doğuya doğru ilerleyen Miltiades oğlu Kimon'du. Perslerin Küçük Asya kıyılarındaki egemenliğine son darbeyi vuracak olan Yunan zaferini kazanmak üzere Pamfilya'ya, Antalya yöresi gidiyordu. Çarpışma adını Eurymedon nehrinden alır. Pers donanması bu nehre sığınmıştı. Yakınında da güçlü kara ordusu kamp kurmuştu. Eurymedon nehrinin adı bugün Köprüçay'dır. Aspendos'tan aşağı denize akar bu su. Helenistik dönem yıkıntılarının aşağısındaki Selçuklu Köprüsü'nden bakıldığında küçük ya da büyük herhangi bir geminin bu nehri kullanabildiğine inanmak güçtür. Ama Sikilas'ta, Strabon'da bu nehirde Aspendos'a değin gemilerin yüzdüğünü ileri sürüyorlar. Tukidides Peloponnesos savaşında bu nehirde 147 geminin akıntıya karşı gittiği bir olaydan söz eder. Bu vesileyle Kimon belki bir ani baskın sayesinde kara ordusunu tümüyle yok edip 200 Fenike gemisini kullanılmaz duruma getirmiş. Bundan sonra güneyde kıyı bölgelerinin kurtarılması tamamlanmış. Konfederasyonda korkulacak gerçek bir güç olmuştur. Ama hemen hemen aynı anda konfederasyonun örgütlenmesinde iyiye yorulamayacak bir değişiklik görüldü. Cook, başlangıçta diyor, Atina en güçlü ortaktı. Zaman içinde patroniçe olup çıktı. Kolaylık olsun diye kentlerin çoğu donanma giderlerinden paylarına düşeni nakit olarak ödemişlerdi. Şimdi ise kendilerini haraç öder durumda görüyorlardı. Hele birlikten ayrılmaya kalkışanlar, baş kaldıran uyruklar diye cezalandırılıyorlardı. 5. yüzyılın ortasına gelindiğinde Atina'nın İyon kentlerinin iç işlerine karışıp kendi modeline uygun demokrasiler kurduğu, temsilciler atadığı görülebiliyordu. Böylece konfederasyonun çok geçmeden bir Atina imparatorluğuna dönüşmesi kaçınılmaz olmuş, açık açık bunun sözü edilmeye başlamıştı. Atina demokrasisinin Perikles'in kılavuzluğunda en çok geliştiği, Yunan uygarlığının doruk noktasına eriştiği bu yılların tarihi konumuzu dolaylı olarak ilgilendiriyor. Çok geçmeden sarsıntısızca yol alan kültürel gelişme, Yunan yaşam tarzının mayasından hiç eksik olmamış savaşlarla yoldan çıktı. Sonunda Atina ile Isparta'nın uzlaşmaz ideolojileri arasında uzadıkça uzayan yıkıcı bir savaşa dönüştü. Sonraları bu olaylardan yararlanacak olanlar Küçük Asya kentleri olsa gerek. Bu dönemde onların başından geçen olaylar konusunda Yunanlı yazarlardan çok şey öğrenemiyoruz. Şurası açık ki bu kentlerin de facto Pers yönetiminden kurtulmuş olmasının onlara bırakmış olduğu miras, topraklarının büyük bölümünü kiralamayı sürdürdükleri kralın Anadolu'daki yöneticileri ile ikiyüzlü ilişki sürdürmek oldu. Böylece kentlerin bağlılıkları hala bir ölçüde Atina ile Persler arasında bölünmüştü. Kıyıdan uzak kentler, içerilerdeki yerli devletlerin sürekli saldırılarından korunmak için krala muhtaçtı. Atinalılar ise onları ekonomik yönden sömürüyordu. 5. yüzyılın sonuna gelindiğinde rahatsızlıklarının yeni bir belirtisi, bir Pers prensinin Yunanlı askerlerden kolaylıkla paralı ordu oluşturmasında görülecektir. 12. On binlerin yolculuğu. Okullarda okutulan tarih kitaplarında ilgiyle okunan bir bölüm vardır. Burada genç Kiros'un ağabeyi 2. Artaxerxes'e karşı İsa'dan önce 401 yılında yaptığı uğursuz sefere katılan 10.000 Yunanlı'nın öyküsü ve Xenopo'nun yazdığı, onların Mezopotamya'dan Karadeniz'e kadar çekilişleri sırasında göstermiş oldukları kahramanlıklar anlatılır. Ancak Yunanlıların gidiş gelişte izlediği yol, Yunan-Roma coğrafyası bilginleri arasında sonu gelmez tartışmalara da neden olmuştur. Bu yüzyılın başlarına kadar Anadolu'yu enine boyuna dolaşmış insanların sayısı şaşılacak ölçüde azdı. Xenopo'nun Anabasis'inde verilen topografyanın gezginlerce izlenebildiği ve uzman Türklerle tartışmalar yapıldığı bugün bile onun geçtiği yolların çoğu belirsizliğini koruyor. Ancak yolculuğu özetlemek zor değildir. İsa'dan önce 407 yılında Küçük Asya'ya vali olarak atanan Kiros, kardeşini tahttan indirmek amacıyla Babil'e sefer yapmayı planlar. Başta bu niyetini Yunanlı paralı askerlerden saklar. Ordu bir direnişle karşılaşmaksızın Fırat boyunca iner ve Babil yakınında Kunaksa'da imparatorluk güçleriyle karşı karşıya gelir. Burada çıkan çatışmada Kiros öldürülür. Bu çarpışmanın sonu biraz karışıktır. Çünkü kendi başlarına savaşan Yunanlılar karşılarına çıkan Pers birliklerini tümüyle yenilgiye uğratıp kaçırırlar ama düşmanı kovalamaktan döndüklerinde kendilerini tutan adamı ölü, ordusundan geride kalanları dağılmış bulurlar. Kavgaya son verilmiş gibi yapan Persler anlaşmaya gelen Yunanlı komutanları öldürür. İşte Xenopo'nun komutayı ele alması bu olay üzerine olur. Onun önderliğinde Yunanlılar Trabzon yakınlarında Karadeniz'e varıncaya değin Doğu Anadolu yaylalarında 1000 kilometreden çok yol yürür. Kiros Sardeis'ten İsa'dan önce 401 yılında yola çıktığında ordusunda doğulu birliklerin oluşturduğu 100.000 asker ve 13.000 Yunanlı vardı. Yunanlıların 10.600'ü hoplitti, mızraklı, kalkanlı, ağır piyade. Kiros'un rotası başlarda Kiserkses'in 80 yıl önce ters yönde tuttuğu rotaya oldukça yakındı. Bu konuda söyleyeceklerimizi yukarıda söylemiştik. Bu rota ile güneybatı yönünde gidip Laodikeia, Denizli yakınlarında Menderes'i geçti. Oradan Kelainai'ye geldi, Dinar. Burada Kiros'un sarayı ve yabanıl hayvanlarla dolu geniş bir korusu vardı. Ne zaman idman yapıp atlarını çalıştırmak istese, gelir burada at üstünde avlanırdı, diyor Xenopon. Xenopon'un sözünü ettiği bir sonraki yer Peltai'dir. Burası da bugünkü Çivril olsa gerek. Bu yanlış yönde gidilmiş 40 kilometre demektir. Bunu izleyen bir hafta 10 günlük süre içinde yürüyüş hakkında açık bir bilgi olmaması yoldan kasıtlı olarak sapıldığını akla getirmektedir. Bunu Xenopon'un kaydettiği bir olaya Kiros ile Epyaksa'nın Kilikya hükümdarı Siennesis'in karısı. Kaistros Ovası denen yerdeki buluşmasına ve sonraki ilişkilerine bağlayası geliyor insanın. Anlaşılan kraliçe Kiros'a sorun yaratmaya başlamış olan paralı askerlerin ücretlerini ödemesi için gerekli parayı sağladı. O da buna karşılık kraliçenin onuruna bir geçit töreni düzenledi. Tören Pisidia Antiokeia'sı Yalvaç yakınında Timbrion'da oldu. Tunçtan miğferleri, kırmızı urbaları, bacak zırhları ve parlatılmış kalkanlarıyla gösteri olsun diye birdenbire seyircilere doğru yalandan hücuma kalkan ağır silahlı Yunan piyadelerinin panik yarattığını, kraliçenin bile bundan etkilenerek arabasından atlayıp kaçtığını betimlerken eğlendiricidir Ksenofon. Ordunun rotasına dönüp şimdi İkonion, Konya yolunda olduğu görülmektedir. Burada 3 gün kaldıktan sonra Tiana, Bor yolundan Gülek Boğazı'na, oradan Kilikya'ya ilerleyen orduyu Kral Siennesis tepelerden kuşkuyla izler. Ama karısı onu Perslere karşı düşmanca davranmaktan alıkoymayı başarmıştır. Böylece Pers ordusu onun başkenti Tarsus'tan çıkıp Doğu Kilikya'yı müdahalesiz geçerek Miriandros'a İskenderun yakınında varır. Sonra Belen geçidini aşıp Kuzey Suriye'ye yürür. Bu bağlamda Yunanlıları Mezopotamya içerilerine dek izlemenin ya da Kunaksa'daki fiyaskodan sonra düşmüş oldukları şaşkınlığın üzerinde uzun uzadıya durmanın pek gereği yok. Askeri önderlerinden yoksun, düşman topraklarda yapayalnız, en yakın Yunan şehirlerinden binlerce kilometre uzakta kala kalmış Yunanlıların yapabileceği bir tek şey vardı. Ksenofon'un öğüdünü tutup eninde sonunda Karadeniz kıyılarına ulaşmak umuduyla kuzeye doğru geri çekilmek. Fırat'a koşut ikinci bir nehirden söz edildiğinde nedenli şaşırmış olduklarına bakarak Yunanlıların coğrafya konusunda pek bilgili olmadıklarını düşünmek olasıdır. Oysa Mezopotamya sözcüğünden iki nehir olduğu sonucu çıkarılabilirdi. Nihayet bugünkü Bağdat'ın yukarısında bir yerde Dicle'yi geçmeyi başardılar. Daha sonra Yunanlılar bugün tek başına gezen bir gezginin bile üstesinden gelemeyeceği kadar güçlüklerle dolu bir nehrin doğu yakasını izleyerek Anadolu sınırlarında bir kez daha öykümüze giriyorlar. Az önce de değindiğimiz gibi Doğu Anadolu'da on binlerin yürüyüşü uzmanların bitmek bilmeyen tartışmalarına konu olmuştur. Ne var ki bunların tümü okunduktan sonra erişilen sonuçlardan çoğunun hala büyük ölçüde çekinceyle kabul edilebileceği izlenimine kapılıyor insan. Her şeyden önce Ksenofon'un kendi gözlemleri ile Anabasis'in temelinde yatan olayların kaydı, tuhaf atlatmalarla yer adlarının, özellikle nehirlerin, belirlenememesiyle aksıyor zaman zaman. Seferin önderliğinin getirdiği sorumluluklar göz önünde tutulursa bu durum anlayışla karşılanabilir. Ancak 19. yüzyıl gezginlerinin yorumlarında böyle ciddi yanlışlar aynı ölçüde bağışlanamaz. Asur'dan ayrılırken ordu bir kalenin olduğu yerde durdu. Buranın Zaho olduğu açıkça belli oluyor. Ama Ksenofon bugün Irak ile Türkiye arasında sınır oluşturan Habur Nehri'nden doğudaki söz etmiyor. Geçmişte de birçok yazar onu Deir ez-Zor'un aşağılarında Fırat'a kavuşan aynı adlı başka bir nehirle karıştırmıştır. Yunanlılar şimdi Kardukların ülkesine girmek üzeredir. Bu halk genellikle bölge insanlarının atası olarak kabul edilmiştir. Onlar için dağlarda yaşıyorlardı, savaşçılardı ve hükümdara itaat etmiyorlardı denmiştir. Sonraki günlerde bu insanlar Yunanlılara sürekli saldırıp durdular. Tepelerden koca koca taşlar yuvarladılar, yaman geçitlerde karşı koydular. Öyle ki Yunanlılar bu aşamada onlarla pazarlığa oturmak zorunda kaldı. Bugünkü Cazirat İbn Omar'dan Cizre geçip ilerideki Bağlık Bahçelik Nehir Vadisi'nde gereksinimlerini sağladıktan sonra Dicle'nin sarp kayalıklar arasına sıkıştığı bir noktaya vardılar ve zorunlu olarak kuzeyde dağlara doğru daha kestirme bir yola yöneldiler. İzledikleri yönün onları bugün bir pazar yeri olan Fındık kasabasına, sonra gene kuzeye doğru, şimdi Siirt'e giden yola getirdiği düşünülmüştür. Hiç kuşku yok, her durumda Dicle'ye ana kolunun keskin bir şekilde batıya dönüp doğudan gelen önemli bir kolla, Kisenepo'nun Kentrites dediği, şimdi Butan çayı denilen suyla birleştiği yere dönmüşlerdir. Öyle görünüyor ki Kisenepo'nun zamanında Kentrites, Armenia bölgesinde doğal bir sınır oluşturuyordu. Çünkü nehirden yukarı götürülen Yunanlılar, geçebilecekleri bir yere geldiklerinde batı yakadaki bir Ermeni ordusunca engellendiler. Bunlar ordunun artçılarına sürekli saldıran Karduklar gibi eşkıya çetesi değil, Pers satrapının hizmetinde iyi donanımlı, disiplinli bir güçtü. Bu zor koşullarda askeri manevralar ve hilelerle Yunanlıların yalnız karşı kıyıyı geçmekle kalmayıp, meydan savaşı yapmadan ya da büyük kayıplar vermeden düşman ordusunu kaçmak zorunda bıraktıklarını anlatan Kisenepo'nun kitabında bu yer, insanın kendini okumaktan alamadığı yerlerden biridir. Bundan sonra gelen paragraflarda Kisenepo'nun Ermeni devletinin bu erken dönemdeki toplumsal düzeniyle ilgili ilginç bilgiler verir. Ermeni tarihçilerin en eski anılarından daha önceki bir dönemden kalmış oldukları için bu bilgiler kendi başına büyük önem taşımaktadır. Kisenepo'nun dediğine göre toplumun temel kurumu kabiledir. Duvarlar ve hendeklerle çevrili kalelerin koruduğu kırsal yerleşmeleri şefler yönetirmiş. Kabilenin yaşlıları ya da komarkoslar yerel yönetimle yükümlü olur, satrap da bütün ülkeden sorumlu olurdu. Yunanlılar çok geçmeden ülkedeki Pers varlığının başka kanıtlarıyla karşılaştılar. Kentritesi Botançayı geride bıraktıktan sonra bir süre köy görmediler. Bunun nedeni Kisenepo'na göre Kardukların yakında oluşuymuş ama şimdi Siirt'le özdeşleştirilen yerde satrap sarayı olan büyük bir yerleşme vardı. Gereksinimlerini karşılayıp yeniden yola koyulduklarına göre bu yerde askeri birlik yoktu. Yunanlıların Siirt'ten sonra izledikleri yol çok tartışmalıdır. Ancak her şeyi göz önünde tuttuğumuzda Layard'ın görüşünü, yani Yunanlıların Van Gölü'nün varlığından habersiz Bitlis'ten geçtiklerine, Nemrut Dağı'nın batısında Malazgirt ve Patnos'a gittiklerine ilişkin görüşünü tartışmaya değer bulmuyoruz. Ainsworth Yunanlıları alır Muş yakınında Kisenepo'nun Teleboğus dediği nehri geçirmek üzere kuzeybatıya götürür. Bugün bu yöne giden bir yolun olmamasının nedeni çok açık. Ama Teleboğus'un Muratsu ya da Fırat'ın doğu kolu olduğu belli olduğuna göre bu özdeşleştirmeye bir anlam verilebilir. Hem Ainsworth hem de Layard nedense Teleboğus'u Türkçe adıyla Karasu ya da Batı Fırat ile karıştırmaktadır. Yunanlılar Muş'ta Satrap Tribazos'un komutasındaki Ermeni birlikleriyle bir kez daha karşılaştılar. Satrap'ın geçiş serbestisi anlaşmasına güvenilmeyeceğini anladılar. Yine de Yunanlılar kuzeye, şimdi Bingöl Dağları denen çok yüksek sıra dağlara doğru yürümeye devam ettiler. 2500 metre yüksekte karlara batmış, soğuktan buz kesmiş, aç bir ilaç çok çekmişler buralarda Kisenepo'nun dediğine göre. Zengin tarım alanları olan yüksekçe bir vadiye ulaştıklarında çektikleri acılar biraz olsun hafiflemiş. Ainsworth'un burayı Hinnis'le Hınıs özdeşleştirmesi uygundur. Burada Kisenepon, ordunun ötekilerden daha dostça davranan bir grup Ermeni köyünde bir süre konaklamasını betimlerken, Doğu Anadolu'nun zamanla değişmeyen konukseverliği geliyor akla. Yer altındaki evlerine, yukarıdan kuyu ağzı gibi bir delikten giriliyordu. Ancak aşağıda geniş bir alan vardı. Bu evlere hayvanların girip çıkması için yollar kazılmıştı. Ama insanlar merdivenle iniyordu. Evlerde keçiler, koyunlar, inekler, kümes hayvanları ve yavruları vardı. Evlerde yemle besleniyordu bu hayvanlar. Burada gene buğday, arpa, bakliyat ve arpa birası vardı. Bu içki suyla karıştırılmazsa çok kuvvetli oluyordu. Alışkın olan için çok tatlı içimi vardı. Köyün reisi, iyi niyetinin belirtisi olarak şarap saklı olan yerleri gösterdi. Böylece askerler geceyi büyük bolluk içinde yerleştikleri yerlerde geçirdiler. Kisenepon burada kendisine armağan edilen tayları kabul eder. Onun dediğine göre bu ülkede atlar, İran'daki atlardan daha ufak ama çok daha canlıymış. Reis askerlere atların ve öteki hayvanların ayaklarına küçük torbalar bağlamalarını, yoksa kara sürüldüklerinde hayvanların karınlarına kadar gömüleceğini söylemiş. Hınıs'tan kuzeye giden yol, Yunanlıları getire getire bugünkü Erzurum Horasan hattı üzerinde, doğuda Hazar Denizi'ne doğru akan Araxes Nehri'ni, Aras, geçmeleri gereken bir noktaya getirmiş olmalı. Ksenepon bu nehri daha kuzeyde Karadeniz'e dökülen Kolkis, Passis ile karıştırdığından ona Passis adını verir. Buradan Trabzon'a gitmek isteyen çağcıl gezgin batı yönünde Erzurum'a gidecek, iki ünlü geçitten yani Kop Dağı ve Zigana'dan geçip şehirler arası yoldan dağları aşacaktır. Bu arada Aşkale'de Karasuyun, Fırat kaynaklarından çıkan ırmakları, Bayburt'ta da Çoruh'u geçecektir. Ancak bu da batıya doğru geniş bir yay çizmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle bu konuda söz sahibi olanların çoğu Karadeniz'e ulaşmak için bu yolu değil, Pontos dağlarını aşan daha dolaysız bir rotayı yeğlemektedir. Örneğin Layard, Yunanlıları Erzurum'a değin batıya getirmeyi reddettiği gibi, onlara denizi Trabzon'la Batum arasında gösterir. Bugünse bir ikincil yol Erzurum'un batısından çıkar. İsbir ve İkizdere'den geçer, Rize'de denize ulaşır. Ancak bundan Yunanlıların denizi ilk kez gene Trabzon'un az doğusunda gördükleri sonucu çıkacaktır. Bu da onların yalnız bir kez nehir üzerinden geçmiş olduklarını, onun da olasılıkla Ksenepon'un Harpasos dediği Çoruh Nehri olduğunu gösteriyor. Her neyse Ksenepon'dan beri birçok tarihçinin Yunan tarihinin en heyecanlı sahneleri arasına koydukları olay Harpasos'u geçtikten 5 gün sonra gerçekleşmiştir. Yani ordu Ksenepon'un Tekes dediği sıra dağların doruğuna ulaştığı zaman. Önde gidenler tepeye vardıklarında aşağıda denizi gördüler. Büyük bir bağırış oldu. Ksenepon'da artçılar da bunu duyunca önde gidenlere başka düşmanların saldırdığını düşündüler. Çünkü yaktıkları toprakların halkı onları izliyordu. Ama ses gittikçe büyüyüp yaklaştıkça, tepeye tırmananlar bütün hızlarıyla koşup sürekli bağıranlara katıldıkça, sayıları artan askerlerin bağırışları daha da büyüyordu. Ksenepon daha büyük bir olay olduğunu düşündü. Atına atlayıp yanına Likios'la atlıları alarak yardıma koştu. Çok geçmeden askerlerin "Deniz, deniz!" diye bağırıp birbirlerine seslendiklerini işitti. Bunun üzerine artçılar, yük hayvanları, atlar, herkes koşmaya başladı. Tepeye vardıklarında komutanlar, yüzbaşılar, herkes gözyaşları içinde birbirini kucaklıyordu. Ordunun Trabzon'a varmak için belli ki daha çok yol alması gerekiyordu. Çünkü Makronların ülkesini geride bıraktıktan sonra Kolkislilerin direnişleriyle karşılaşmışlardı. Şimdi bahar zamanı gezginlerin hayran kaldığı yaban gülü ormanlarında olmalıydılar. Çünkü zehirli baldan yiyen birliklerde görülen beklenmedik etki, balın Acelia türü bir bitkiden elde edildiğini gösteriyor. Plinius, Strabon, Aelianos ve Prokopios da söz ettiğine göre Yunan-Roma yazarlarının çoğu bu balı bilirmiş. Ancak ordunun en kötü günleri geride kalmıştır. Onları Yunan kenti Trabzon'da olayı oyunlarla kutlarken buluruz. Ainsworth'un dediği gibi, ülkenin çevresinden sağladıklarını neredeyse tükeninceye değin yediler, içtiler, dinlendiler.